Ayrım 5, sayfa 52. Ama 964. gece olunca demiş ki, genç kız başını cibinlikten çıkarmış ve Maruf'a, ''Ey yüce yürekli efendim, neden böyle kendini hüzne kaptırmış, benden uzakta duruyorsun?'' demiş. Maruf içini çekerek güçlükle, ''Güçlüler güçlüsü Tanrı'dan başka sığınılacak varlık yoktur.'' demiş. O da duygulanarak, ''Neden böylesi bir ünlemde bulundun efendim? Beni çirkin ya da biçimsiz mi buluyorsun? Yoksa kedarlenmenin başka bir nedeni mi var? Tanrı'nın kutsaması adın üzere ve yören üzere olsun. Konuş ve benden hiçbir şey saklama ya Seydi.'' demiş. Maruf da yeniden içini çekerek, ''Bütün bunlar bil ki babanın hatasıdır.'' diyerek yanıt vermiş. O da, ''Neler yani? Ve babam ne gibi bir hata işledi?'' diye sormuş. O da, ''Nasıl sana karşı ve saraydaki soylu hanımlara karşı berbat bir eli sıkılıkla davrandığımı görmedin mi? Ah, baban evlenmemiz için bir türlü büyük kervanımın gelmesini beklemeye izin vermemekle büyük suç işledi. Bekleseydi, sana güvercin yumurtası iriliğinde 5 ya da 6 dizden oluşmuş ince bir gerdanlık ve şah kızlarında pek görülmeyen güzellikte giysiler ve şanına uygun düşecek mücevherler armağan edecektim. Ve de yakınlarına ve çağrılılarına da daha az kuru bir el uzatacaktım. Ama görüyorsun işte, baban her şeyin çabucak bitirilmesi fikriyle beni çok sıkıştırdı. Ve böylece, kanımca, otu henüz yaşken ateşleyenin yaptığına benzer bir iş yaptı.'' demiş. Ama genç kız ona, ''Allah aşkına, böyle kederlenip durma bu önemsiz şeyler için ve artık dert etmeyi bırak. İyisi mi ayağa kalk, giysilerini çıkar ve yanıma gel de sevişelim.'' Bu gece yapacağımız işle ilgisi olmayan bütün bu armağanlarla ilgili fikirleri ve benzeri şeyleri bir yana bırak. Kervana ve zenginliklere gelince bunlarla ilgilenmem ben. Senden istediğim, ey yiğit kişi, bundan çok daha basit ve ilginçtir. Haydi, yüreklen ve savaşım için belini güçlendir demiş. Maruf da, peki öyleyse, geliyor, geliyorum diye yanıtlamış. Bunları söyleyerek çabucak soyunmuş ve mızrağı ileride, cibinliğin altında yatan sultana doğru ilerlemiş. Evet, bu benim, Maruf. Kahire'deki Kızıl Sokağın eski pabuç tamircisi Maruf. Ben neredeyim şimdi, neredeyim diye düşünerek bu narin sultanın yanına uzanmış. Ve orada bacaklar, kollar, kalçalar ve eller birbirine karışarak dövüş ateşlenmiş. Maruf elini kızın dizlerine koymuş. O da hemen kalkmış ve onun kucağına oturmuş. Dudak kendi dilinde öbür dudakla konuşmuş ve çocuğa anasını babasını unutturan saat gelmiş. Kızı kendine doğru tüm balını akıtırcasına ve lokmaları doğruca yutturarak bütün gücüyle çekmiş ve elini sol koltuk altına kaydırmış ve hemen yaşamsal kasları gerilmiş ve yaşamsal varlığını ona doğru yaklaştırmış. Ve sol eliyle sağ kasığının kıvrılan yerini kavramış ve hemen yaylarının tüm kirişleri inildemiş. O zaman iki memesinin arasını hedeflemiş. Ama nasıl olduysa olmuş, hedef iki kalçasının arasına yansımış. O zaman sultanın iki ayağını beline kemer gibi dolamış ve ''Haydi ey öpücükler babası'' diye haykırarak yol ayrımı doğrultusunda dürtmüş. Ve vakit geçirmeksizin yemleneceğini yemlemiş, fitili ateşlemiş, iğnenin yurdundan ipliği geçirmiş. Yılan balığını çıtırdayan ateşte pişirmiş, gözleri parla derken dili çene çal, dişleri ısır diyormuş. Sağ eli kıpırdamış, sol eli soymuş, alt yanındaki dudakları kaydır ve burgacı, incini oynat ey istiridye ve zevkten esriklen ve sıçra ey ailenin sevgilisi demiş. Cinsel ilişkiyle ilgili bütün bu konuşmalar ve bunları izleyenler gerek Mardrus'te gerekse Mothers'ın çevirisinde zecili sözcüklere ağırlık verilerek sıralanmıştır. Bundan dolayı Türkçe çeviride anlamı büsbütün yitirmemek için zecili çeviri yoluna gidilmemiştir. Çevirenin notu. Bunu söylerken kale, dört duvarıyla sarsılmış ve bu yiğitçe serüven, büyük yırtılmalar olsa da, büyük acılar olmaksızın, yarıklar olmasa da, kırıklarla, buruşturmaların izi olmasa da ısırmaların izi kalarak, kısra binerken çatırdayan eklemler ve şahane bir kalça yastığında aşırı özgürlükle şahane yol almalarla tamamlanmış. Tüm bu davranışlara karşı bir genç kızı bunca dayanıklı yaratan ve erkeğe gelecek nesilleri sağlama bakımından güçlü bir dua veren Tanrı'ya şükürler olsun. Böylece kucaklaşmaların, emişmelerin ve emzirmelerin zevkleri içinde geçen bir geceden sonra Maruf, genç kızın memnun iniltileri ve sitemleri kendisine eşlik ederken hamama gitmek üzere yataktan kalkmış. Yıkanıp harika bir giysiyle donanmış ve divana gidip emirlerin ve ileri gelenlerin iltifatlarını kabul etmek üzere amcası olan karısının babası Şah'ın yanına oturmuş. Kendi iradesiyle düşmanı olan vezirin aranıp bulunmasına hükmetmiş ve ona huzurda bulunan herkese hilat dağıtmasını ve emirlere ve emir eşlerine, sarayın ileri gelenlerine ve eşlerine, muhafızlara ve eşlerine, büyük küçük, yaşlı ve genç hadım ağalarına sayısız bollukta bağışlarda bulunmasını söylemiş. Dahası altın dinarla dolu torbalar getirterek avuçla kotardığı paraları onu umanlara dağıtmaya başlamış. Böylece herkes onu kutsayıp sevmiş ve refahı ve uzun ömrü için dua etmiş. Maruf'un gündüzleri büyük bağışlar dağıtarak ve geceleri ona delicesine tutulan karısı Sultan'la keyfince sevişerek geçirdiği 20 gün böylece akıp geçmiş. Kervandan hiçbir haber alınmaksızın geçen bu 20 gün sonunda Maruf'un ileri derecedeki israfı ve çılgınlıkları yüzünden bir sabah hazinenin bomboş olduğu görülmüş ve dolapları açan vezir bunların tümüyle boşalmış olduğunu ve artık harcayacak hiçbir şey kalmamış bulunduğunu tespit etmiş. O zaman şaşkınlığın sınırında ama ruhunda öfkeyi dizginleyerek Şah'ın huzuruna çıkmış ve ona ''Tanrı kötü haberleri bizden ırak eylesin ama Şah'ım suskunluğumla sonunda senin haklı sitemlerine maruz kalmamak için devlet hazinesinin tam anlamıyla kuruduğunu ve damadın Emir Maruf'un o harika kervanının da boşalan torbaları doldurmak üzere henüz vasıl olmadığını söylemeliyim.'' demiş. Şah da bu konuşmadan biraz kuşku duymuş ve ''Evet vallahi doğru söylüyorsun, bu kervan biraz gecikti ama inşallah gelecektir.'' demiş. Vezir de gülerek ''Tanrı seni lütuflarıyla donatsın efendim ve de ömrünü uzatsın ama ülkemize Emir Maruf geleli beri olmadık felaketlere uğradık.'' Şimdiki durumda bizim için bir çıkış yolu da göremiyorum. Çünkü bir yandan hazine bomboş, öte yandan kızın bu yabancının, bu bilinmeyen kişinin karısı olmuş durumda. Tanrı bizi kötüden, sapıktan, lanetliden ve taşlanmıştan korusun. Bizim durumumuz oldukça kötü bir durum demiş. Tedirgin olmaya ve sabrı tükenmeye başlamış olan Şah da, ''Senin konuşmaların beni yoruyor ve anlama yeteneğim üzerinde baskı yapıyor. Böyle nutuk çekecek yerde bana bu durumdan kurtulmanın yollarını göster ve de damadım Emir Maruf'un bir sahteci ve yalancı olduğunu kanıtla.'' diye yanıt vermiş. Vezir de ''Doğru söylüyorsun Şahım. İşte bu harika bir fikir. Mahkum etmeden önce kanıt göstermek gerek. Böylece gerçeğe ulaşmada bize hiç kimse sultan kızından daha fazla değerli yardımda bulunamaz. Çünkü kocasının sırrına ondan daha fazla hiç kimse aşina olamamıştır.'' Bu durumda onu çağırtın da bizi ayıracak perdenin ardından kendisini sorguya çekeyim. Böylece bizi ilgilendiren konuda bilgi alayım diye yanıt vermiş. Şah da onu, bunda bir uygunsuzluk yok ve başım hakkı için söylüyorum, eğer damadımın bizi aldattığı ortaya çıkarsa onu en kötü ölümle öldürteceğim ve en kara ölümü tattıracağım diye yanıtlamış. Hemen sultan kızından toplantı salonunda bulunmasını rica etmiş. Ve onunla veziri arasına bir perde çekmiş. Kız da bunun ardında yer almış. Her şey Maruf'un yokluğu sırasında düzenlenip söylenmiş ve uygulanmış. Vezir, sorularını tasarlayarak ve düzenini kurarak Şah'a hazır olduğunu bildirmiş. Kendinden yana da sultan kız perdenin ardından babasına, ''İşte karşındayım babacığım, benden ne dilemektesin?'' demiş. Şah da, ''Vezirle konuşmanı.'' diye yanıt vermiş. Kız da vezire, ''Pekala vezir, ne istemektesin?'' diye sormuş. O da, ''Sultanım, bilesin ki devletin hazinesi kocan Emir Maruf'un harcamaları ve israfları sayesinde tümüyle boşalmıştır. Öte yandan bize sık sık geleceğinden söz ettiği o akıl almaz kervandan da hiçbir haber alınamadı. Böylece Şah baban bu durumdan tedirgin olarak ancak senin kocan hakkında ne düşündüğünü ve onun durumunun sende ne gibi bir etki yarattığını ve onunla ilgili olarak seninle geçirdiği şu 20 günde hakkında ne gibi kuşkular duyduğunu açıklayarak bu konuda bizi aydınlatabileceğine hükmetti demiş. Vezirin bu söylediklerine sultan perdenin ardından, "Tanrı amcamın oğlu Emir Maruf'un üzerinden lütuflarını eksik etmesin. Onun hakkında ne düşünüyorum, öyle mi? Ama başım üzerine yemin ederim ki, yeryüzünde hiçbir reçel çubuğu yoktur ki tatlılıktan, verdiği zevkten ve tattan yana onunkiyle kıyaslanabilsin. Ben onun eşi olalı beri şişmanladım, güzelleştim ve herkes çehremin güzelliğine hayran oldu. Ben geçerken, Tanrı seni kötü gözden korusun, kıskanç ve hırslılardan sakınsın diyorlar. Ah, amcamın oğlu Maruf bir zevk macunudur. O benim neşemdir. Ben de onun sevinciyim. Allah bizi birbirimize bağışlasın demiş. Şah da bütün bunları duyarak burnu uzayıp giden vezire dönmüş ve ona, görüyorsun işte ben sana damadım Maruf harika bir adamdır dememiş miydim? Şimdi seni yersiz kuşkularından ötürü kaza kalksam yeridir demiş. Ama vezir perdeden yana dönerek sultanın kızına, ''Ya kervan sultanım, gelmeyen kervan hakkında ne dersin?'' diye sormuş. Kız da, ''Bunun benimle ne ilgisi var? Kervan ister gelsin, ister gelmesin. Bununla mutluluğum çoğalır ya da azalır mı?'' diye yanıt vermiş. Vezir de, ''Peki, hazinenin dolapları boşaldığına göre seni kim besleyecek şimdi? Ve Emir Maruf'un harcamalarını kim karşılayacak?'' demiş. Kız da, ''Allah kerimdir, kullarını terk etmez.'' diye yanıt vermiş. Şah da vezire, kızımın hakkı var, sus artık demiş. Sonra sultan kızına, yine de sen ey babasının sevgilisi, amcanın oğlu Emir Maruf'tan hangi olası tarihte kervanının gelebileceğini öğrenmeye çalış. Sadece harcamalarımı düzenlemek ve hazinenin dolaplarını doldurmak üzere yeni vergiler çıkarmam gerekip gerekmediğini anlamak için bunu bilmek istiyorum demiş. Sultan da, işittim ve itaat ediyorum. Çocuklar ana babasına itaat etmeli ve onlara saygı göstermelidir. Bugünden tezi yok, Emir Maruf'a bunu soracak ve öğreneceklerimi gelip sana bildireceğim diye yanıt vermiş. Böylece gece olunca sultan her zamanki gibi Maruf'un yanında çılgınca eğlenip, Maruf da onun yanında keyfini sürdükten sonra öğrenmek istedikleri bir şey olduğu zaman bütün kadınların yaptığı gibi, baldan tatlı, nazlı ve okşayıcı bir sesle amcasının oğlunun koltuğu altına elini uzatarak, anlatısının burasında Şehrazat, sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 965. gece olunca demiş ki, ve böylece gece olunca sultan her zamanki gibi Maruf'un yanında çılgınca eğlenip, Maruf da onun yanında keyfini sürdükten sonra, öğrenmek istedikleri bir şey olduğu zaman bütün kadınların yaptığı gibi baldan tatlı, nazlı ve okşayıcı bir sesle amcasının oğlunun koltuğu altına elini uzatarak ona, ''Ey gözümün nuru, ey ciğer köşem, ey gönlümün çekirdeği ve ruhumun hayatı ve zevki, aşkının ateşi tümüyle bağrımı sardı ve yaşamımı sana feda etmeye ve de ne olursa olsun bahtımı seninle paylaşmaya hazırım. Ama Allah aşkına amcanın kızından hiçbir şeyi gizleme ve lütfen bana söyle de kalbimde sır olarak saklayayım. Hangi nedenle babamla vezirin konuşup durduğu şu büyük kervan hala çıkıp gelmedi? Yoksa bu konuda senin bir sıkıntın ya da kuşkuların mı var? Bana olanca içtenliğinle anlat. Ben de senin tüm sıkıntılarını uzaklaştırmanın çaresini bulayım demiş. Böylece konuştuktan sonra onu öpüp bağrına basmış ve onun kollarında erimiş. Maruf da ansızın kahkahalarla gülmeye başlamış ve ''Sevgilim, bana böylesine basit bir soruyu sormak için neden bu kadar çırpınıp duruyorsun? Çünkü ben hiçbir zorluk çıkarmaksızın sana gerçeği söylemeye ve senden hiçbir şey saklamamaya hazırım.'' diye yanıt vermiş. Ve tükrüğünü yutmak için bir an sustuktan sonra yeniden söze başlayıp ''Bil ki gerçekte sevgilim, ben ne tacirim, ne kervan sahibi, ne de herhangi bir serveti ya da benzer bir belayı elimde bulunduruyorum. Ve de kendi ülkemde sıcak tezek diye anılan, yüreğimde bir yakı, gözlerim üzerinde kara bir döveç olan Fatıma adlı, Allah'ın belası bir kadınla evli bir pabuç tamircisi idim. Onunla başımdan şöyle ve de şöyle bir serüven geçti.'' demiş. ve sultan kıza Kahire'deki karısıyla aralarında geçen tüm öyküyü ve künefe olayından sonra başına gelenleri anlatmış. Hiçbir şeyi saklamadığı gibi o andan başlayarak deniz kazası geçirip çocukluk arkadaşı Cömert Ali'ye rastlamasına kadar geçen olayları bir bir anlatmış. Hiçbir ayrıntıyı da atlamamış. Ama onu burada tekrarlamanın hiçbir yararı yok. Sultanın kızı Maruf'un anlattığı bu öyküyü işitince öylesine gülmeye başlamış ki sırt üstü devrilmiş. Maruf da aynı şekilde gülerek, "Bahtın saptayıcısı Tanrı'dır. Sen de benim bahtıma yazılıymışsın hanımım." demiş. O da Maruf'a, "Kuşkusuz Maruf, sen hile yapmakta usta birisin. Zekadan, kavrayıştan, incelikten ve mutlu etmeden yana seninle hiç kimse kıyaslanamaz. Ama öykünün ve icat ettiğin kervan öykünün gerçek yüzünü öğrenirlerse, şah baban ve düşmanın olan vezir ne der acaba? Kuşkusuz seni öldürtürler. Ben de kederden senin yanı başında ölür kalırım. Böyle olunca en iyisi şimdilik sen sarayı terk edersin ve uzak bir ülkeye giderek benim her şeyi yoluna koyup açıklanamazı açıklamanın çaresini bulmamı beklersin demiş. Ve de sen şimdi elimde bulunan şu 50.000 dinarı al, ata bin ve gizli bir yerde yaşamını sürdürmeye bak. Yalnız çekildiğin yeri bileyim ki her gün sana bir haberci yollayıp senden haber alayım. Ve sanırım sevgilim, bugünkü koşullar altında yapacağımız en uygun şey budur, diye eklemiş. Maruf da, kendimi sana emanet ediyorum hanımım ve senin korumana sığınıyorum, diye yanıt vermiş. Karısı da onu öpmüş ve gecenin yarısına kadar her zaman onunla yaptıkları şeyi yapmış. Daha sonra kocasına ayağa kalkıp bir memlük giysisiyle donanmasını söylemiş ve ona babasının ahırındaki en iyi atı vermiş. Maruf da şahın bir memluğu gibi kentten çıkmış ve yola koyulmuş. Ama sultanın kızına, şaha, vezire ve ortaya çıkmayan kervana gelince şöyle olmuş. Ertesi gün er saatte şah yanında veziri olduğu halde toplantı salonuna oturmaya gelmiş. Ve kendisinden öğrenmesi istenilen şey hakkında bilgi almak üzere kızını çağırtmış. Ve bir gün önceki gibi kızı kendisine erkeklerden ayıran perdenin ardında yer alınca, ''Ne var babacığım?'' diye sormuş. Babası da, ''Pekala kızım, ne öğrendin? Bize ne diyeceksin bakalım?'' demiş. Kız da, ''Ne mi söyleyeceğim babacığım? Ah, Allah taşlanası kötü şeytanı kahretsin ve aynı şekilde iftiracıların belasını versin ve benim ve kocam Emir Maruf'un yüzünü karartmak istemiş olan katran yüzlü vezirin de yüzünü kararsın.'' diyerek yanıt vermiş. Şah da, ''Bu nasıl oluyor ve sebebi nedir?'' diye sormuş. Kızı da, ''Nasıl oluyor da Tanrı aşkına kafana amcamın oğlu hakkında onur kırıcı şeyler yerleştirmek isteyen bu kötü yürekli adama güveniyorsun?'' demiş. Ve bir an sustuktan sonra sanki nefretten boğuluyormuş gibi, ''Bil ki gerçekte babacığım, yeryüzünde Emir Maruf kadar namuslu, dürüst ve doğrucu kimse yoktur. Tanrı onu lütuflarıyla donatsın. İşte senin yanından ayrıldığım andan başlayarak şunlar olup bitti.'' Gece olunca sevgili kocam daireme girdiğinde hizmetimde bulunan adıması gecikmesi imkansız bir haberi olduğunu söyleyerek bizimle konuşmak istedi. Kendisini içeri aldık. Elinde bir mektup vardı. Bize bu mektubu ona zengin giyimli 10 yabancı memluğun verdiğini, ayrıca bu kimselerin efendileri Maruf'u görmeyi dilediklerini söyledi. Kocam mektubu açıp okudu. Sonra bana uzattı. Ben de aynı şekilde okudum. Mektup çoktandır sabırsızlıkla beklediğiniz büyük kervanın başında bulunan kişiden geliyordu. Bu kervan başının buyruğu altında sefere eşlik etmek üzere kapıda beklemekte olanlara benzer 500 genç memlük bulunuyormuş. Seferde bulundukları sırada kötü bir rastlantı sonucu yol kesen yağmacı bir bedevi güruhuna çatmışlar. Kervanın gelişinin gecikmesinin birinci nedeni buymuş. Bunlar üzerinde galibiyet sağladıktan sonra birkaç gün sonra da geceleyin çok daha kalabalık ve iyice silahlanmış bir başka bedevi güruhunun saldırısına uğramışlar. Bu çatışma sonunda kervandaki memlüklardan 50'si öldürülmüş, 200 deve ile 400 değerli eşya yükü ortadan yok olmuş. Kocam bu müthiş haberi alınca heyecan göstermekten uzak, gülerek ve kapıda beklemekte olan kölelerden başkaca açıklama beklemeksizin mektubu yırttı ve bana, Yitip gitmiş olan bu 400 balya ile 200 devenin ne önemi var? Olsa olsa kayıp 900 bin altın dinardır. Gerçekte bunun sözünü etmek bana yakışmaz. Ve özellikle sen bununla kafanı yorma sevgilim. Bu konuda bizim için ortaya çıkan tek can sıkıcı şey, kervanın geri kalan bölümünün gelişini çabuklaştırmak için benim birkaç gün ortadan kaybolmak zorunda kalacağımdır, dedi. Ve gülerek ayağa kalktı. Beni bağrına bastı ve ayrılık gözyaşları dökmekteyken benden izin aldı. Yeniden gözyaşlarımı kurutup yüreğimi dizginleştirmemi tavsiye ederken aşağı indi. Ben de yüreğimin çekirdeğinin gözden kayboluşunu avluya açılan pencereden eğilerek izledim ve ona mektubu getiren ay kadar güzel 10 genç memlukla görüştükten sonra sevgilimin bir ata binerek onların başında kervana ulaşmak üzere saraydan çıktığını gördüm, diye eklemiş. Böyle konuştuktan sonra çok ağlamış olan birisi gibi şiddetle sümkürmüş ve ansızın öfke dolu bir sesle, "Pekala baba, söyle bakayım bana, bu durumda sizin, bu katran yüzlü vezirin teşvikiyle bana önerdiğiniz şekilde kocamla görüşmem uygun düşer miydi? Evet, o zaman ne olurdu? Kocam bundan böyle beni ciddiye almaz, bana karşı güvenini yitirir ve de beni sevmezdi. Hatta haklı olarak benden nefret ederdi. Bütün bunlar senin vezirinin, şu sakallı felaketin hakaret dolu tahminleri ve haksız şüpheleri yüzünden olacaktı," diye eklemiş. Böylece konuştuktan sonra sultan kız perdenin ardında ayağa kalkmış, birçok gürültü kopararak ve kızgınlık belirtileri göstererek çekip gitmiş. Şah da vezire doğru dönmüş ve ona, "Ah köpoğlu, vallahi bilmiyorum, senin elini boyuna katmak için daha ne bekliyorum ama hadi neyse, sen bir kez daha damadın Maruf hakkında kuşku göster, seni ne beklediğini görürsün," diye haykırmış. Ona yandan yana kötü bir bakış fırlatmış ve divanı terk etmiş. İşte onların durumu böyleymiş. Maruf'a gelince, onunki de şöyle. Sultan kızın babası olan Şah'ın başkenti olan Kaytan kentini terk ettikten sonra boş vadilerde saatlerce at sürmüş. Cins atları sürmeye alışkın olmadığından ve pabuç tamirciliği ona böyle şimdiki gibi şahane bir atlı olacağı hakkında hiçbir şey vaat etmediğinden eli ayağı kırılarak büyük bir yorgunluk duymaya başlamış. Dahası bu işin sonunun ne olacağını düşünmekten kendini alamaması ve sultanın kızına gerçeği söylediğinden dolayı duyduğu pişmanlık yüzünden de üzülüyormuş. Kendi kendine işte şimdi okşayışları Kahire'deki o belalı sıcak tezek karıyı unutturacak olan tereyağı yumuşaklığındaki karının kollarında sefa sürecek yerde yollarda serseri gibi dolaşmak durumuna indirgendin. Anlatısının burasında Şehrazat, sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.